Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyad-ı Salihin'in Sünneti Korumak bölümüne geldik. Sünneti korumakla ilgili ayet-i kerimelerden Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31. Yahudilerin biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz. Hristiyanların biz Allah'a sevgimiz sebebiyle Mesih'i mabut tanıyoruz. Müşriklerin de biz putlara sadece Allah'ı sevdiğimiz ve bizi Allah'a yaklaştırdığı için kulluk ediyoruz demeleri üzerine bu ayet nazil oldu. Herkes de bir iddia var. Allah'ı sevdiğini iddia ediyor herkes. Cenab-ı Hak da eğer Allah'ı seviyorsanız diye Allah sevgisinin tezahürünü burada bildiriyor. Allah Teala kendisini sevdiğini iddia edenlere eğer bu sözlerinde samimi iseler Resulullah'a uymalarını ve ona muhalefet etmemelerini emretti. Peygamber'e uymak demek onun emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından kaçmak, her konuda onu örnek almak demektir. Tabi olmak, ittiba. Peygamber'e tabi olmak, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ittiba nedir? Onun emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından kaçmak, her konuda onu örnek almak. Bunun aksi ben Allah'ı severim. Ama onun emrini dinlemem. Onun sevdiğini, onu sevenleri, onun yolunu göstermek için gönderdiklerini sevmem. Onlara benzemek istemem demektir ki. Bu da kendimden başkasını sevmem, tevhid yolunda yürümem demektir. Yani ispat edilmemiş boş sevgi iddialarının bir anlamı yoktur. Bir sevgi varsa, sevgi iddiası varsa onun bir bedeli vardır, bir tezahürü vardır. Onları o bedeli ödemek, o tezahürü ortaya koymak, göstermek lazım. Allah'ı seviyoruz diyorsa insan, işte Hristiyanlar Allah'ı seviyoruz, Mesih'e ibadet ediyoruz. Yahudiler biz Allah'ın sevgili oğullarıyız, bizi azap etmez, biz cehenneme girmeyiz, girsek bile 12 gün kalırız gibi iddialar var. Cenab-ı Hak bu işin iddia ile olmayacağını, Allah'ı seviyorsanız, Allah'ın gönderdiği peygambere birinci adımda uyarsınız, o ne derse onu yaparsınız. Böyle yaparsanız hatalarınızı da affeder. Çünkü hatasız bir kul yoktur. Günahlarınızı affeder. Allah da sizi sever, cennetine koyar. Bu ayet nazil olduğu zaman münafık Abdullah bin Übey, Muhammed kendine itaat ve ibadeti Allah'a itaat yerine koyuyor. Hristiyanların İsa'yı sevdikleri gibi bizim de kendisini sevmemizi istiyor dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Devamındaki ayet. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Yani münafık zaten baştan iman ettim diyor. Eğer dönerse, imandan döner, küfre girerse Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah kendisine ibadet ve taatin en doğru ölçüsünün peygambere uymak olduğunu bildirdi. Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarını en iyi bilip uygulayanlar peygamberlerdir. Bugün de Kur'an bize yeter söylemini yaymaya çalışan insanlar ne diyor? Sadece Allah'a itaat ederiz, sadece Allah'ın sözünü dinleriz, sadece Kur'an dinleriz. Peki Allah Teala Kabe'ye dönün, secde edin, Kabe'ye kıble edin dediği zaman da yok, Kur'an değil orası, biz Kabe'yi bilmeyiz mi diyeceksin. Madem Allah'a itaat ediyorsan, Allah nereye dön dediyse, ne kime itaat et dediyse onu yapmak lazım. Allah'ı seviyorsan onun gösterdiği, itaat edilmesini emrettiği kimseye de itaat etmek lazım. Allah Teala da peygamberine itaat edilmesini istiyor, emrediyor. Defalarca kaç ayet-i kerimede bunu söylüyor. O zaman Kur'an'a biz uyarız, biz Kur'an talebesiyiz. Kur'an bize yeter diyenler Kur'an'ın bu ayetlerine de bakıp o zaman Cenab-ı Allah'ın bu emrine uymaları gerekiyor. Uymuyorlarsa demek ki onların niyetlerinde bir bozukluk olduğu anlaşılıyor. Onlar uyulması gereken yolu eksiksiz uygularlar, peygamberler. İfrat ve tefrite düşmediler. Yani tatbiki bir şey. Din tatbikattır. Yaşanarak öğrenilir. Teoriyle öğrenilmez. Bu sebeple Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i zaten mücmel gönderiyor. Bilhassa ibadetler, muamelat kısmını mücmel olarak gönderiyor. Özlü gönderiyor. Peygamberinin açıklamasına bırakıyor. Peygamber Efendimiz de hem sözleriyle hem fiilleriyle bizzat açıklayarak, tatbik ederek öğretiyor insanlara. Yoksa sadece kitapta yazarak öğrenilmesi zor olan konulardır. Bundan dolayı mücmeldir. Sadece peygamber olmadan kitap yetecek olsaydı o zaman Kur'an-ı Kerim'de de her konu tafsilatıyla gelmesi lazımdı ki insanlar anlayabilsinler. Dinin bütün emirlerini itidal yolu, orta yol ve ölçülü davranış olduğunun en mükemmel örneğini peygamberler gösterdiler. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar hükmü devam edecek olan İslam dininin aydınlık yolunu, Kur'an'ı her planda hayata uygulayarak çizdi. İşte peygamberimizin sınırlarını çizdiği bu ferdi ve içtimai hayat tarzı, sözleri, davranışları, başkalarının davranışlarını tasvibi ya da tasvip etmeyişi sünnet olarak adlandırıldı. Sünnet neymiş? Peygamber Efendimizin sınırlarını çizdiği bu ferdi ve içtimai hayat tarzı, sözleri, davranışları, başkalarının davranışlarına karşı tavrı, yani tasvip etmesi veya düzeltmesi. Buna da takriri sünnet diyoruz. Bunları biz sünnet diyoruz. O halde sünneti ve sünnetin ortaya koyduğu edepleri koruma, İslam'ı koruma ve yaşama anlamına gelir. Sünneti korumak, İslam'ı korumak demektir. Diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar, Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın peygamberinde en mükemmel örnek vardır. Bu ayet-i kerime çok büyük bir hakikati, peygamberimizin en önemli vasfını ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminler için en mükemmel örnek ve yegane önderdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ve önderliği hayatın her alanını kapsayıcı niteliktedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşayan insanlara pratik kaideler öğretti. Kendi yaşayışıyla bu pratik kaideleri hayata geçirdi, izah etti ve tanıttı. Ordulara kumanda ederek komutanlara, bizzat muharebe ederek hak, adalet, hürriyet, namus gibi kutsal duygular için canını feda eden askerlere, kanunlar vaz ederek ve hükümler vererek kanun yapanlara, kendisine gelen davaları hallederek hakimlere, aile reisi olarak kocalara ve babalara mükemmel bir örnek ve önder oldu. Zaten Cenab-ı Hak da Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah'ı çok ananlar için örnek vardır diyor. Bu vasıfta olmayanlar itiraz edebilirler. Yani sünneti reddedenler, hadislere yan bakanlar demek ki bu vasıflarda sıkıntısı olan insanlar. Allah'a ve ahiret gününe iman konusunda, Allah'ı çok zikretme konusunda sıkıntısı olan insanlar peygamberi bir tarafa alıyor, hadisleri bir tarafa alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalimleri, canileri, mütecavizleri, haksızları cezalandırarak adalet timsali oldu. Kazandığı savaşlarda esir düşenleri affederek, kendisine karşı son derece kötü davrananlara iyi davranarak merhamet, şefkat ve alicenaplık örneği verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlaki yaşayışıyla, davranışlarıyla, sıkıntılara göğüs germesi, güçlüklere ve belalara sabretmesiyle de eşsiz bir örnek sergiledi. Onun hayatının bütün safhaları müminler için takip edilecek yegane örnek olma özelliğini kıyamete kadar devam ettirecektir. Ancak o ayetten açıkça anlaşıldığı üzere müminler Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça ananlar için örnektir. Müminler için örnektir. Allah'ı çok zikredenler için, ahiretten korkanlar için, Allah'a inananlar için örnektir. Bunun dışındakilere örnek değildir. Dolayısıyla peygamberi önemsiz göstermeye çalışanlar, bu konuda çalışanlar itikadi olarak tehlikede olduklarını fark etmeliler. Bu ayet-i kerime onu gösteriyor açıkça. Bu konuda sünneti korumakla ilgili bir ayet-i kerime de şu kıymetli dinleyenler. Nisa suresi 65. ayet-i kerime. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan, bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Yani Allah'ın Resulü'nün emirlerine itaat etmek bir manada daha kolay. Cenab-ı Hak onu da istemiyor. Bu itaati yaparken diyor kalbinde de bir sıkıntı hissetmeyeceksin. Severek itaat edeceksin. Hoşlanarak itaat edeceksin. Ya mecburuz, ne yapalım, cehennem azabından kurtulmak için mecburen itaat ediyoruz gibi böyle bir zoraki itaat de istenmiyor. Severek, isteyerek itaat isteniyor. Belki kalbe söz geçirme açısından en zor kısmı burası. Bunun için çalışmak, gayret etmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in sevgisini kalplerimizde büyütmek, yeşertmek, ona itaati kolaylaştırmak, ona severek, isteyerek itaat etmek gerekiyor. İmanın kemali için bu şart. Allah Teala bu ayette sahabilere, dolayısıyla bütün Müslümanlara, aralarında ihtilafa düştükleri işlerde, içinden çıkamadıkları problemlerde Resulullah'ın hakemliğine başvurmaları gerektiğini emrediyor. Onun hakemliğine başvuran Müslümanlara düşen en mühim vazife, verdiği hükme tam ve gönülden razı ve teslim olmaktır. Gönülden. Aleyhine bile olsa, maddi olarak, dünyevi olarak Resulullah'ın verdiği hüküm aleyhime bile olsa de Resulullah'ın hükmü başımın üzerine severek, bu ona muhalif olarak elimde kalan dünya malı benim için ateştir. O beni ateşten kurtarıyor. Bunu bilerek o şekilde itaat etmek gerekiyor. Yoksa ya Resulullah'a itaat etmezsem şu kadar dünya malı elimde kalacak, kâr edeceğim diye düşünürse olmaz. O kâr değil, o bir ateştir. Ancak bu sayede hakiki mümin olunabilir. Yani severek itaat edilirse hakiki Müslüman olunabilir. Sahabeden sonraki Müslümanlar ve dolayısıyla bizler Peygamber Efendimizin hakemliğine nasıl müracaat edeceğiz? Allah Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Size iki şeyi bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmezsiniz. Allah'ın kitabı, Kur'an ve Resulünün sünneti. Resulun sünneti kısmı bazen etreti, ailem, ehli beytim şeklinde de geçiyor bazı rivayetlerde. O da nedir? Yine ehli beyti. Peygamber Efendimizin sünnetini bize nakleden insanlardır. Hazreti Ali'dir. Ailesi annelerimizdir. Hazreti Ayşe validemizdir. Diğer validelerimizdir. Diğer annelerimiz, yakın sahabiler, torunları Cafer-i Sadık Hazretleri, Zeynel Abidin Hazretleri, Efendimizin torunları, ailesi, ehli beyti, İslam'ı en güzel şekilde bize nakleden kimselerdir. Zaten onlara sarılmak demek, sünnete sarılmak anlamına geliyor. Aynı şeyi ifade ediyor. O halde problemlerimizi Kur'an ve sünnetin ışığında çözmek zorundayız. Yani problem olduğunda Kur'an'a ve sünnete müracaat edersek Allah ve Resulüne hakemliğine müracaat etmiş oluruz. Bu şu demek, hükmü Kur'an ve sünnette bulunan meseleleri bu iki kaynağa göre halledeceğiz. Şayet aradığımız konu Kur'an ve sünnette bulunmuyorsa, onu nasıl halledeceğimizi Kur'an ve sünnetin emir ve tavsiye ettiği istikamette karara bağlayacağız. Bu bir İslami ilimler külliyatı oluşmuş yani. Kur'an ve sünnet sadece, başka da kaynak yoktur gibi bir anlayışa gitmemek lazım. Kur'an ve sünnet bize bunun dışında içtihadı da gösteriyor. Alimlere sormayı da, ehli zikre sormayı da gösteriyor. Bu çerçevede bir fıkıh usulü, usulü fıkıh ilmi teşekkül etmiş. Usulü fıkhın bu kaideleri muvacihesinde hüküm ortaya koymak, hüküm çıkarmak, alimlerimizin tarih boyunca yaptıkları en şerefli vazifelerden birisi olmuş. Dolayısıyla bugün İslam fıkhına müracaat etmek, ehli sünnet fıkhına müracaat etmek ve uymak Allah ve Resulünün hakemine uymak demektir. Çünkü onlar Kur'an ve sünnetten bu kaideleri çıkarmışlar. Kur'an ve sünnetten bu hükümleri çıkarıyorlar. Zübeyir bin Avvam, Medine dışındaki bir arazinin sulanması konusunda Ensar'dan bir kişiyle münakaşa etmişti. Tarla, bir bahçenin sulanması. Konu Peygamber Efendimiz'e arz edildi. Allah Resulü'nün verdiği hüküm Ensar'dan olan Müslüman'ın hoşuna gitmedi. Peygamber Efendimiz kendini diyor sula, ey Zübeyir, Zübeyir'in bahçesi üstteymiş. Sen bahçenin sulamasını bitirince aşağı komşuna sal diyor. Tabii ki komşunun hoşuna gitmiyor bu hüküm. Diyor ki sen zaten diyor haksızlık yapıyorsun. Haşa, Zübeyir akraban olduğu için onu kolluyorsun gibi sözler söylüyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Peygamber Efendimiz hüküm verirse ona gönül rızasıyla razı oldu. Zaten akla, mantığa, hakka, adalete uygun bir hüküm vermiş Peygamber Efendimiz. Buna bir insanın tabi olmaması tabii ki hamakatten kaynaklanıyor. Bu ayette dikkat çeken birkaç noktaya açıklık getirmemiz konunun önemini ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Allah Teala gerçek mümin olmayı bir takım şartlara bağlamıştır. 1. Gerçek mümin olmanın birinci şartı, müminler aralarında çıkan problemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine başvurmak zorundadırlar. Onun hükmünü kabul etmeyen kimse mümin olamaz. 2. Müminlerin Resul-i Ekrem'in verdiği hükme karşı içlerinde bir burukluk duymamaları gerekir. Bir zorluk, bir sıkıntı duymadan kabul etmeleri gerekir. Bu hükme rıza gösteren kişi kalben değil de zahirde razı olmuş görünebilir. Kalben razı olmaz ama zahiren görmüş olabilir. Ayet rızanın mutlaka kalben olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Zahiren değil, kalben. İtaat eder, boyun eğer, uyar emirlere ama kalbinde bir rahatsızlık. Yani böyle yapmıştı bir kırgınlık, bir sıkıntı olabilir. Böyle bir sıkıntı olmayacak diyor Cenab-ı Hak. Yani kayıtsız şartsız bir itaat, Resulüne kayıtsız şartsız bir itaati emrediyor, istiyor. Bu da hakikaten zor bir konu. Yani insanın zorlanacağı bir konu. Kalbe çünkü hükmedemeyebilir insan. Kalbinde sıkıntı olabilir. Bu sıkıntı olmaması için demek ki insanın kendisini terbiye etmesi, eğitmesi gerekiyor. Yani Resulullah kimdir, Allah kimdir? Onlara nasıl itaat etmek gerekir? Kul kimdir? Bunları iyice kafasında yerleştirecek, oturtacak. Resulullah bir şey emrettiğinde ona rıza ile uyması gerektiğini, bu dünya nedir, ahiret nedir onu bilecek. Dolayısıyla bu konuda bir ön hazırlık gerekir. Birden durduk yerde de böyle kalpte sıkıntı duymadan bir itaat gerçekleşemez. Onun için peygamber sevgisi konusunda kalbin bir tedribat, bir antrenman yapması gerekiyor. Bunun telkinlerle önceden hazırlanarak Allah sevgisinin, Resulullah sevgisinin kalbe iyice yerleştirilmesi gerekiyor. Üçüncü şart gerçek mümin olmanın, müminler Resulullah Efendimizin verdiği hükme tam anlamıyla teslim olmalıdırlar. Hükmün hak ve doğru olduğuna kalben inanan bir kimse bazen hakkı kabul etmemekte ayak diretir veya tereddüt eder. İşte Allah Teala iman konusunda kalbde mutlaka yakinin hasıl olmasını, bununla birlikte zahirde de teslimiyetin mutlaka bulunmasını açıkça beyan eder. Bu sebeple ayette hem içlerinde bir burukluk duymamayı hem de tam anlamıyla teslim olmayı ayrı ayrı zikretmiştir. Birincisi kalben teslimiyeti, ikincisi de görünürde hükmün gereğini yerine getirmeyi ifade eder. İnsan baştan icmali olarak iman eder ama bunu hakiki tahkiki imana ulaştırmak için bir gayret içinde olması lazım. Devamlı Kur'an'ı okuması, dinlemesi, hadisleri okuması, dinlemesi, bu konudaki nasihatleri, dersleri, sohbetleri dinlemesi, bu şekilde ayetleri, hadisleri, ibretli hadiseleri, peygamberlerin kıssalarını, geçmiş ümmetlerin kıssalarını dinleye dinleye bu iman ve itaatın şuur altında, kalbinde iyice sağlamlaşmasını, yer etmesini temin etmelidir. Yoksa bugün olduğu gibi insanlar genelde dini kitaplardan, dini konuşmalardan kaçıyor, uzaklaşıyor. Bunları dinlemedikçe, bunlarla meşgul olmadıkça bu imanın yerleşmesi gerçekleşmez. Burada sıkıntı meydana gelir. Bu manasıyla ayet-i kerime Resulullah Efendimiz'den gelen her sahih hadise şamildir. Sahih sünnetin bulunduğu bir konuda sünnetteki ahkamın dışında bir yol takip etmek caiz olmaz. Yani bu demek değildir ki bize hadis diye anlatılan her şeye itaat edeceğiz anlamında değil. Şunu ayırmak lazım. Önce duyduğumuz şeyin hadis olup olmadığını araştırmak başka. Hadis olduğu ortaya çıktıktan sonra ona kayıtsız şartsız itaat başka. Bunu karıştırıyor bazı insanlar. İşte uydurulmuş yalan yanlış sözleri de getirip hadis diye insanlara anlatıyor. İnsanlar da bu ne acaba doğru mu deyince de ya sen işte Allah ve Resulüne itaat etmiyorsun, katıksız itaatin yok gibi hemen onu ithama kalkabiliyor. Bu ikisi farklı şeyler. Tabii ki öncelikle şu anda bilhassa bilginin karıştığı, kirlendiği ortamda araştırmak vazifemiz. Kur'an-ı Kerim mütevatir. Kur'an-ı Kerim'de şüphe yok. Her ayeti bize sağlam gelmiş. Ama hadis-i şeriflerde bazı zayıflıklar, araya uydurma hadisleri karıştıranlar olmuş. O zaman ne yapacağız? Okuduğumuz kitapta gördüğümüz hadisi veya dinlediğimiz hadisi soracağız yani. Bunun kaynağı nedir? Sahih midir? Gerçekten sahihlik derecesi nedir? Buna itaat etmemiz ne kadar gerekli? Gerçekten Peygamber Efendimiz'den söylediği sabit ise o zaman bütün şüphelerimiz biter, bütün itirazlarımız biter, ona kayıtsız şartsız itaat ederiz. Sahih sünnetin bulunduğu bir konuda sünnetteki ahkamın dışında bir yol takip etmek caiz olmaz. Sahih sünnet varsa onu takip edeceğiz. Şayet bilmeyerek böyle yapılmışsa sahih sünnet veya hadise vakıf olununca onlara döndür. Ya ben bunu duymamıştım, şöyle yapıyordum, bundan sonra artık böyle yapacağım. Sahabe zamanından itibaren bunun pek çok misali görülmüştür. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ömer bin Abdülaziz başta olmak üzere sahabe, tabiun ve onlardan sonraki nesillerden seçkin ulemanın tavrı bu idi. Kendisi bir görüşte devam ederken bir hadisi işittiğinde hemen onu bırakıp hadise dönerlerdi. Müştehit bir hakimin hükmü kitap ve sünnetin nasına muhalif olduğunda o hükmü ortadan kaldırmak ve yürürlükte kalmasına engel olmak vacip olur. Kitabın ve sahih sünnetin nasları akli ihtimaller, nefsani ve şeytani yorumlarla birbiriyle çelişkili gösterilemez. Tabii burada da bir usul, hadis usulü ve fıkıh usulü devreye giriyor. Çünkü bazen bakıyorsunuz bir mezhebin hükmü bir sahih hadise muhalif görünüyor. Bu neden acaba? Çünkü hadis-i şeriflerde nasih mensuh var. Hadis sahih olabilir ama bu sefer hadis önceden söylenmiş sonra nesedilmiş, hükmü değişmiş olabilir. Veya hadis tahsis olabilir hadiste. Hususi bir konuyla ilgili olabilir. Bunlar hakikaten çok dallı budaklı ince konular. Hemen böyle zahiren bu işle ilgili bilgisi olmayan insanların pat diye konuşabileceği, itiraz edeceği şeyler değil. Dolayısıyla fıkıh alimlerimiz, ulemamız bütün bu ayetleri, hadisleri, nasihini, mensuhunu, zayıfını, sahihini, tahsisini hepsini incelemişler. Ona göre bir hükme, bir sonuca varmışlar. Dolayısıyla bu konularda da bilerek hareket etmek gerekiyor. Abdullah bin Ömer, Resul-i Ekrem'in sizden izin istediklerinde kadınların camiye gitmesine engel olmayınız buyurduğunu rivayet etmişti. Bunun üzerine oğlu Bilal, vallahi biz onları engelliyoruz dedi. babası Abdullah, ben Resulullah şöyle buyurdu diyorum, sen biz onları engelliyoruz diyorsun diye oğlunu azarladı ve hatta rivayet edildiğine göre onunla ölünceye kadar konuşmadı. Yani hadis varken nasıl böyle bir şuursuzluk, yani biz tersini yapıyoruz diye bilirsin diye küsmüş. İmam Nevevi fasık ve bid'atçılarla hayat boyunca konuşmamanın caiz olduğunu söyler. 3 günden fazla konuşmamanın yasaklanmış olması bid'atçı ve fasıklarla ilgili değildir. Katade'nin naklettiğine göre İbn-i Sirin bir adama Resulullah Efendimiz'den bir hadis rivayet etmişti. Bunun üzerine adam filan ve filan da şöyle dediler dedi. Birisi hadis okuyor İbn-i Sirin, o da diyor ki falanca da böyle diyor. İbn-i Sirin, ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyorum. Sen filan ve filan da şöyle dedi diyorsun. Seninle ebediyen konuşmayacağım diye karşılık verdi. Yani bu bir şey gösterir, şuursuzluğu. Bir de bir yerde Resulullah şöyle dedi diyor, deniliyor. Öbür tarafta hiçbir hükmü olmayan bir insanın sözünden bahsediliyor. Malik bin Enes'in yanına bir adam geldi ve kendisinden bir mesele sordu. Malik ona Resulullah şöyle şöyle buyurdu deyince adam senin görüşün ne dedi. Bunun üzerine Malik, peygamberin emrine muhalefet edenler fitneye ve can yakıcı azaba uğramaktan korksunlar ayetini okudu. Nur suresi 63. ayet-i kerime. وَلْيَحْذَرِلَّذِي يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ ayet-i kerimesi. Yani peygamberimiz şöyle buyurdu diyor. O da diyor ki senin görüşün ne? Yani peygamberimizin sözünün yanında benim görüşümün lafı mı olur? Böyle bir şuursuzluk, böyle bir aymazlık olabilir mi? Tabii ki bununla ilgili de ağır tehdidi okumuş oluyor İmam Malik Hazretleri. Yani Resulullah Efendimiz'in sözüne kayıtsız şartsız itaat edilirken onun dışındaki insanların sözlerine ister itaat edersin ister etmezsin. Onlardan beğendiğini alırsın, beğendiğini almazsın. Onların her sözü doğru diye bir şey yoktur. 4 büyük mezhep imamı söyledikleri her şeyde insanların kendilerini taklit etmesini yasaklamışlardır. Yani bizi takip edin demiyor imamlar. Sadece onlar ilmi faaliyette bulunuyor. Ona göre de amelini yapıyor. İnsanlar da onların peşinden gidiyor. Vacip olan budur. Ebu Hanife, bu benim görüşümdür ve gördüğümün en iyisidir. Kim benim görüşümden daha iyisini getirirse onu kabul ediniz demiştir. Ebu Hanife'nin önde gelen talebesi Ebu Yusuf, Medineli büyük muhaddis Malik bin Enes'le bir araya gelince ona bazı konular hakkında kanaatini sordu. Malik de ona bu konudaki hadisleri okut. O zaman Ebu Yusuf dedi ki, kendi görüşümden vazgeçip senin söylediklerine döndüm. Şayet üstadım Ebu Hanife benim gördüklerimi görseydi o da benim gibi görüşünden vazgeçip okuduğun rivayetlere dönerdi dedi. İmam Malik şöyle derdi, ben bir beşerim, isabet de ederim, hata da edebilirim. Benim sözlerimi Kur'an'la sünnete arz ediniz. İmam Şafii, benim sözümün aksini ifade eden sahih bir hadis bulunca benim sözümü duvara çalın. Yolunca vaz olunmuş bir hüccet gördüğüm zaman benim sözüm odur der. Demek oluyor ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm vermişse bir başka seçenek yoktur. Başka sözler ve görüşler Resulullah'ın hadis ve sünnetine uymazsa onları terk etmek vacip olur. Sünneti korumak, yaşatmakla ilgili ayet-i kerimelere devam edeceğiz inşallah. Burada programımıza son veriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.